Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba sayın dinleyiciler. Karlı kışlı bir Ankara gününden Murat Yılmaz ve Birol Akgün sizlere iyi günler diliyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Merhaba.
Bugün Birol Hoca bizim misafirimiz. Yayınımızı ulaştırırken Cihan Bey ve Dilek Hanım yapımcımız bizlerle beraber bize eşlik ediyorlar. Hocam bugün anayasa değişikliği üzerine konuşacağız, sohbet edeceğiz. Ama müsaade ederseniz geçmeden ben kısaca sizi dinleyicilerimize tanıtmak isterim. Profesör Doktor Birol Akgün halihazırda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde kamu yönetimi öğretim üyesi ve aynı zamanda Maarif Vakfı'nın mütevelli heyet başkanı. Maarif Vakfı yurt dışındaki Türk okulları üzerine faaliyette bulunan henüz geçtiğimiz sene evet. Son aylarda kurulmuş değil mi hocam?
Nispeten yeni bir kurum.
Nispeten
altı
yeni
bir
kurum esasında. Evet inşallah Türkiye'nin çok şeyler beklediği kurumlardan birisi. Şimdi hocam bir yandan işte böyle bir kurumlaşma problemleri yaşıyor Türkiye. Devletin kapasitesinin güçlendirilmesi söz konusu. Hem içeride hem dışarıda bir takım problemlerle karşı karşıya. Diğer taraftan da demokratik yönetimi istikrar altına alacak, muhafaza edecek ve geliştirecek, problem çözücü bir vasfa taşıyacak tartışmalar içerisinde. Bu tartışmalar içerisinde bulunan, teklif edilen yöntemlerden birisi de hükümet sisteminin değiştirilmesi. Bu bağlamda da hükümet sistemi tartışmaları sizin hani vakfın yeni olması gibi bu senenin sonuna doğru yeniden güncellendi. Aslında bunun bir tarihi var. Uzunca bir süredir hükümet sistemi tartışmaları, başkanlık, yarı başkanlık, işte parlamenter sistem hangisi olacak şeklinde gelişiyordu. Ama 7 Haziran seçimlerini takiben yaşanan koalisyon başarısızlığı ve kaos ihtimali her ne kadar 1 Kasım seçimlerinde aşılmış olsa da 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendince bir siyasi analiz yaparak bunun darbeyi savuşturmanın ötesinde bir hükümet sistemi problemini aşmak suretiyle verilecek cevapla nihai olarak aşılabileceğini düşündü. İki parti, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi bir araya geldiler, çalıştılar. Zaman zaman görüşmeler tıkandı, liderler devreye girdi. Sonra, özür dilerim ikimiz de öksürüyoruz evet. Kış günü olduğu için. Sonra liderleri takiben bu teklif komisyona gönderildi, Anayasa Komisyonu'na. Anayasa Komisyonu'nda geçtiğimiz yılın son ayında seri bir çalışma yapıldı. Yeni yılla beraber de meclise geldi. Bugün mecliste de hani birkaç maddesinin geçtiği, tartışmaların yürütüldüğü bir iklimdeyiz. Hocam isterseniz şununla başlayalım. Yani hükümet sistemi ne demektir? Neden hükümet sistemini tartışırız?
Evet. Çok kıymetli dinleyicilerimize belki birkaç temel kavram üzerinden giderek anlatmak gerekiyor. Çünkü hükümet sistemi ne demek? Rejim farklılığı ne demek? Bir ülkenin rejimi dediğiniz zaman o ülkenin genel anlamda yönetimi anlaşılır. Mesela nedir? Padişahlık bir monarşidir. Monarşi tek kişinin yönetimi, seçim olmayan, soydan gelen birilerin yönettiği. Monarşinin alternatifi cumhuriyettir. Cumhuriyet devleti temsil eden kişinin, en yüksek düzeyde kişinin doğrudan veya dolaylı olarak halk tarafından seçildiği kişi demektir.
En azından soydan intikal etmeyen kişi demek.
Evet, soydan intikal etmeyen, otokratik de olsa, yani diyelim ki eski Mısır yani Mursi öncesi Mısır'da ya da Kaddafi döneminde der, hepsi seçimle bir şekilde 3-4-5 yılda bir Saddam Hüseyin seçimle geliyordu. Evet, bu cumhuriyet teknik anlamda ama bir de demokrasi var. Şimdi her bir cumhuriyet demokrasi demek değil. Her demokrasi de cumhuriyet demek değil. Kafalar evet. Çok kurcalamak istemiyorum. Mesela İngiltere hala meşruti monarşidir.
Cumhuriyet yani, değil ama demokrasiyle yönetilir.
Evet, cumhuriyet değil, monarşiktir teknik anlamda, sınıflandırma anlamında ama demokrasinin beşiğidir.
Belçika,
Hollanda, İspanya, bütün bunlar krallıkla yönetilir. Evet. Bunlar monarşiktir teknik anlamda. Rejim deyince bu anlaşılır. Yani bir ülkenin birliğini temsil eden kişi seçimle mi geliyor, soydan mı geliyor? Soydan geliyor ise monarşi, soydan gelmiyor ise cumhuriyettir. Şimdi bu ayrıcı yapmış olalım. Eğer demokrasi ise, yani demokrasinin teknik anlamda yasama, yürütme ve yargı işlerinin nasıl organize edileceğine, güç paylaşımının nasıl düzenleneceğine ilişkin tartışmalar hükümet sistemiyle ilgilidir. Evet. Burada da tarihsel gelişim içerisinde 3 klasik demokratik hükümet sistemi ortaya çıkmıştır. Bunlar doğal evrimle gerçekleşmiştir. 1789 Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan o akımlar, işte sanayileşme vesaire. Bir, en eski anayasa 1787 Amerikan Anayasası, ki Amerika bir cumhuriyettir ama aynı zamanda güçlü bir yürütmeye sahip olan başkanlık sistemi uygular. Dolayısıyla bir başkanlık sistemi. İki, İngiliz sistemi dediğimiz sistem, o da parlamenter demokrasiyi öncelen bir sistemdir. Çünkü kral varken halkın iradesinin yansıdığı süreçte parlamento ön plana çıkmıştır ve bugünkü şeklini almıştır. Üç, melez diyebileceğimiz yarı başkanlık sistemi, o da Fransızların 1958'deki anayasa değişikliği sonrasında gücün yürütmeyle parlamento arasında dağıtıldığı, teknik anlamda bazıları başkanlık dese de hala parlamenter sistemin özelliklerini gösterdiği üçüncü bir sistemdir.
Yürütme sisteminin içinde Cumhurbaşkanı ve hükümetin, başbakanın varlığından kaynaklanan,
evet,
bir melezlik.
Yani hem seçilmiş bir başkan var, güçlü, halk tarafından seçiliyor, savunma ve dış politika alanlarında güçlü ama aynı zamanda meclisten güven oyuna dayalı şekilde bir işini yürüten bir kabine var, başbakan var. Onun için zaten Fransız tipi daha melez bir sistem, yarı başkanlık sistemi. Şimdi başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter demokrasi diye ideal tip olarak üçe sınıflayabileceğimiz bu demokratik hükümet sistemleri hepsi genel anlamda meşru hükümetlerdir. Yani birisinin diğerine önceliği veya üstünlüğü yoktur. Herhangi bir ülke,
yani demokrasi olduktan sonra, hı-hı, bu üçünden birini tercih etmeniz sizi antidemokratik ya da demokrasi dışı bir rejime götürmez. Bu üçü ile demokrasi yolunda ilerlemek mümkündür.
Evet, aynen böyle. Yani cumhuriyet konusunda Türkiye için konuşursak, Türkiye'nin şu andaki rejim dediğiniz zaman cumhuriyet rejimidir. Bir önceki rejim monarşi veya meşruti monarşidir. Bugünkü İngiltere'ye benzer. Biz 1923'ten itibaren cumhuriyetiz. Şu anda Türkiye'de kimse cumhuriyetin kaldırılmasını, saltanata geri dönülmesini tartışmıyor. Yok böyle bir gündem. Yani ister kamuoyu yoklaması yapın, ister insanlarla konuşun. Türkiye'de böyle bir gündem de yok, beklenti de yok, talep de yok. Türkiye'deki bütün insanlar farklı renkleriyle, ideolojisiyle, sağcısıyla, solcusuyla, herkes aslında cumhuriyeti benimsemiş durumda. Yani cumhuriyet Türkiye'nin ortak üzerinde mutabık kaldığı bir rejimdir. Teknik anlamda siyasi rejimi cumhuriyettir. Burada herhangi bir şey yok. Devletin şekli cumhuriyettir.
Demokrasi konusunda da bir mutabakat,
demokrasi konusunda da mutabakat yok. O konuda da en ufak bir şey
problem
yok. Problem yok. %99'u demokrasinin en iyi rejim olduğu konusunda mutabakat, konsensüse varmış durumda.
Bu 15 Temmuz'da bunu fiili olarak da bir kere daha hem yurt içinde hem yurt dışında bütün dünyayı göstermiş oldu.
Bu çok önemli. Yani 15 Temmuz'un başarısız olması nedenlerden birisi bence budur. Niye? Siz 2 yıl içerisinde 4 tane demokratik seçim yapmıştınız. Buna rağmen ülke tıkır tıkır işliyor ve siz efendim bu ülkeyi ben yöneteceğim diye 15 Temmuz'da darbe etmeye kalkıyorsunuz. Ya muhtemelen eğer darbe yapan FETÖ örgütü başarılı olsaydı, Türkiye demokrasi hükümeti değil, bugün teokratik bir hükümeti tartışıyor olacaktı. Yani o gün insanlar aynı zamanda bir teokrasiyi de önlemiş oldular. Bu çok tartışılmayan bir şey ama hani arkasında o gelecekti yani, netice itibariyle. Çok dallandırıp budaklandırmayalım Murat Hocam. Netice itibariyle şuna geleceğim. Yani evet, Türkiye'nin bugün anayasa değişikliğiyle parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişini öngören 26 maddelik anayasa değişikliği bu dediğimiz çerçevede 3 meşru hükümet sisteminden birisi olan yani parlamenter demokrasi, başkanlık ve yarı başkanlıktan birisinden diğerine geçiyor. Ama bunların hepsi eşit derecede meşru, hepsi demokratik, hepsi uluslararası alanda örnekleriyle kabul görmüş olan hükümet sistemleridir. Biz galiba bu konuda çok iyi anlatamıyoruz ama tartışmamız gerekiyor.
Bence bu konuda hocam haklısınız. Belki anlatılma problemi vardır ama burada daha ziyade yürütülen bir polemik var. Burada ben aslında bu tartışmayı, polemiği yürütenlerin de Türkiye'nin böyle bir problemi tartışmadığının farkında oldukları kanaatindeyim. Fakat elbette bu tartışmalar beraberinde çok önemli başka tartışmaları tetikleyeceği için şimdiden bir reaksiyon ortaya çıkıyor. Mesela bana kalırsa asıl büyük tartışma hükümet sistemi değişikliğinden sonra siyasi partilerimizin içinde olacak. Yani siyasi partiler artık hani az olsun benim olsun ben o oy tabanıyla yetinirim demek durumunda kalamayacaklar. Çünkü eğer %50'yi hedeflemezlerse %50'yi yakalayamazlarsa o partilerin içinden veya dışından çıkacak başka aktörler o partinin seçmen tabanına da hitap edecek yeni bir takım şeyler söyleyecek. Aslında bu manada hani hükümet sistemi tartışmaları beraberinde siyasi partilerin, siyasi yelpazenin, siyasi ideolojilerin çok esaslı bir şekilde tartışıldığı bir yeni döneminde kapısını açacak. Ne dersiniz?
Doğru söylüyorsunuz. Çünkü her bir bu biraz önce saymış olduğumuz başkanlık ve parlamenter sistemin istikrarını sağlayıcı, sürdürülebilir olmasını sağlayıcı mütemmim cüzleri diyebileceğimiz değişikler geliyor. Bir siyasi mekanik sizi bahsettiğiniz yani normal seçimlerde bizdeki parlamento seçimlerinde dolayısıyla hani kimin iktidar olacağını belirleyen seçimlerde mutlaka %50'nin üzerinde hedeflemeniz gerekmiyor. Gerekirse koalisyona gidersiniz. Dolayısıyla daha sert bir muhalefet yürütebilirsiniz. Daha hizipçi bir mantıkla
ya da ideolojik.
İdeolojik bir mantıkla belli kitleye sadece hitap etmeye çalışabilirsiniz ama başkanlık sistemi olduğu zaman seçimlerde ortaya koyacağınız aday o sert ideolojiyi yansıtırsa seçilme şansınız yok. Dolayısıyla daha kucaklayıcı olmak zorundasınız. Örneğin 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimleri hatırlayın. Tayyip Bey, Tayyip Erdoğan AK Parti'den aday oldu. Ama karşı tarafta rakibi CHP'den Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP'nin ortak adayı dikkat edin.
Sonra 14 parti oldu onlar.
Evet.
Yani iki partinin yanına 12 parti daha katıldı.
Evet yani küçük
bir
partiler.
Oluştu
bir
yani.
CHP oluştu. Ama hiç de öyle CHP geleneğinden gelen bir aday
muhtedil bir profil çizmeye çalışan bir isim değil mi?
Evet.
Aday oldu.
Dolayısıyla bundan sonraki parti içerisindeki dinamiklere siyasetten etkileyecek. İkinci bir şey var. Önümüzdeki dönemde yani bu anayasa değişikliği başkanlık sistemi olarak geçtiği varsayarsak bunu tamamlayıcı muhtemelen siyasi partiler kanunu ve seçim kanunları değişikliği gündeme gelecek. Burada çünkü artık kabine sistemi olmayacağına göre milletvekili olacak olan kişilerin yani halkı parlamentoda temsil edecek olan insanların fonksiyonu da değişiyor. Yerel siyasetin ön plana çıktığı, sevilen adayların halkla barışık, halkın içinden gelen, onların sorunlarına sahip çıkan insanlar
adayların öne çıktığı
bir politik atmosfer oluşmak zorunda.
Bu siyaset sosyolojisini, siyasi partilerin hiyerarşisini ve elbette tabiatıyla ideolojik tartışmaları etkileyecek ve bu şimdi sert bir tartışma yürüyor hocam. Hı hı. Aslında buna aldanmamak lazım. Bu uzun vadede o sertliği, ideolojik sertliği törpüleyecek bir aslında eşiğin eşikte olduğumuzu gösteriyor.
Çok önemli değişiklikler geçiyor. Yani önümüzdeki dönemde Türkiye'deki siyasetin eğer bu paket geçtiği varsayımıyla Türkiye'deki siyasetin bütün dinamikleri değişecek. Örneğin parti liderliği eskisi kadar çok önem arz etmeyecek. Muhalefet ile iktidar arasındaki ilişkiler bu kadar sert olma ihtimali yok. Amerika için baktığınızda böyledir. Niye? Çünkü her bir milletvekili velev ki muhalefette bile olsa seçilebilmek için yeniden kendi seçim çevresine bir şekilde yatırım, işte fonlardır, sermayedir, iş adamlardır, hükümetten yardımlardır. Bunları çekmek zorunda kalacak ve bir uzlaşma zemini olacak. Bizde çok mesela abes görülen, parti disiplinine aykırı görülen, işte iktidarın getirdiği bir yasa taslağına, bir projeye muhalefetin de destek vermesi Amerika'da çok olağandır. Çünkü onun karşılığında pazarlık yapar muhalefetin milletvekili. Kendi iline, kendi ilçesine bir takım yatırımları kaydırmaya çalışır. Kendisinin ait olduğu parti liderliğinden farklı bir oy da kullanabilir. Önümüzdeki dönemde eğer başkanlık sistemi geçerse aslında hem bu parlamento içerisindeki o sertlik, bugün görmüş olduğumuz o sertlik yumuşayacak. Hem de siyasetle halk arasındaki makas daralacak. Halkın kamuoyundaki değişiklikler çok hızlı şekilde parlamentoya yansıyacak olan yeni bir dinamizm gelecek. Bu da bütün aslında siyasal sistemin işleyiş mantığını ve mekaniğini değiştirecek.
Evet, yani bugün yükselen tansiyon ileride belki de düşecek bir tansiyonun alameti, belirtisi.
Evet.
Çünkü biraz önce hani dinamiklerini anlatmaya çalıştık. Bir de şöyle bir şey olacak belki hocam. Şimdi adaylar üzerinden başkanlık, cumhurbaşkanlığı adayları üzerinden bir karşılıklı yarışma olacak. O yarışmayı kaybeden milletvekili de olmazsa,
evet,
yani o zaman onun genel başkanlığı da tartışmalı olacak, değil mi? Yani orada siyasi partilerin kendi iç dinamiğinde ciddi bir yeniden yapılanma söz konusu olacak. Yani siyasi partilerin, muhalefet siyasi partilerin önü açılacak. Sadece muhalefet değil hocam. İki dönem şartı olduğu için. Yani iki dönem sonra iktidar partisi kazanmış olsa bile genel başkanını ve belki de işte başkan kalacak. Adayını değiştirmek zorunda kalacağı için bir yenilenme ihtimali olacak. Bu da aslında tansiyonu düşürecek
bir şey,
yenilik kapısı. Yani tansiyonun düşmesinin yanı sıra hocam.
Kan değişimi.
Kan değişimi. Yani istikrar içerisinde değişimi temin edecek modeller bulmak, biraz da demokratik istikrarı sağlamak, değil mi? Bizim hani bunları ne yazık ki şimdiye kadar başka yol ve yöntemlerle hani başaramadık bu konuda. Şimdi belki bu kapıda aralanmış olacak.
Çok ilginç bir noktaya değindiniz. Bizim demokrasi tarihimiz hep liderlerle anılır, değil mi? Menderes dönemi darbeye kadar devam etmiştir. Demirel aralarla 6 kere gidip 7 kere gelmiştir. Kendi üzerine oturduğu muhafazakar oy tabanı üzerinde ANAP'ın iktidara gelmesini çok sert şekilde eleştirmiştir. ANAP işte rahmetli Özal Cumhurbaşkanı seçilene ölene kadar devam etmiştir vesaire vesaire. Baktığınız zaman bizim siyasi partiler kendi programlarıyla, ideolojileriyle yaptıklarından ziyade liderinin performansıyla ön plana çıkan insanlardır. Doğru. Yani liderle ideolojide ilişkilidir ama bundan sonraki dönemde siz de belirttiniz iki şey var. Bir, başarılıysa, performansı iyiyse Cumhurbaşkanı olur. Yani ülkeyi yönetir ama en fazla 10 yıl. Yani Cumhurbaşkanlığına geçtikten sonra da zaten değişim başlıyor demektir. O parti yeni bir siyasi elitler zümresi oluşur. Muhalefet açısından her bir seçim kaybeden aslında liderliği kaybetmiş demektir. Siyaset zemininde değişimi hızlandıracaktır bu. Hani İngiltere örneği parlamenter sistemdir ama seçim kaybeden bir lider olduğu zaman istifa eder, bırakır, diğerine devreder.
Yani bizde öyle olmadı hocam.
Bizde öyle olmuyor. Yani bizim geleneksel kültürümüz bu değil. Ama şimdi başkanlık sistemi süreci geçer ve sistem bu şekilde işlemeye başlarsa kaçırılmaz olarak bu iktidar ve muhalefeti de bambaşka bir mecraya sokacaktır. Kan değişimini hızlandıracaktır. O partinin Robert Michels'in galiba hani parti oligarşisi dediği, oligarşinin Tunç Kanunu dediği zamanla partinin üst yönetiminin siyasette sadece küçük bir azınlık tarafından kontrol edilir hale gelmesini önleyecek olan mekanizma esasen bu seçim mekanizmasında gizlidir ve ister iktidar ister muhalefette olsun en fazla 5-10 yılda bir hızlı şekilde o elit değişiminin açacak ve tıkanan kan damarlarını siyasetin hızlandıracak olan bir şeye öngörüyorum. Yani gelecek dönemi. Bu yumuşatır yani siyaseti. Beklentileri, çünkü dinamik bir toplumuz, şehirli bir toplumuz, medyada hızlı tüketiyor liderleri. Dolayısıyla yıpranan imajı yıpranan siyasi partiler hızla değişir. Her lider değişirinde de alttaki kademe de değişir. Böylece toplumsal beklentiler ve dinamizmle siyaset sınıfı arasındaki değişim de daha senkronize hale gelebilir.
Evet. Gerçekten bazen siyasi elitlerin sosyolojik ya da iktisadi değişiklikleri takip edemediğini görüyoruz. Türkiye'de böyle bir problem ortaya çıktı. Belki hükümet sisteminin değişmesi, Cumhurbaşkanlığı sisteminin gelmesiyle beraber her siyasi partide sizin işaret ettiğiniz zeminde bir yenilenme, tartışma imkanı olacak. Çünkü bu beraberinde hani biz hep şu anda isim ve siyasi elitler üzerinden konuştuk ama beraberinde hocam şunu da tartışmak gerekecek. Siz hani illa ben şöyle dar bir ideolojik çerçevede siyaset yapacağım derseniz zaten siyasi tabanınızın işte niteliği, sınırları belli. Siz dolayısıyla o ideolojiyi tartışmak durumunda kalacaksınız. Bu fevkalade önemli çünkü değişmekte zorlandığımız yerlerden birisi de siyasi ideolojiler ve zihniyetti. Şimdi ister istemez bunlar hani ne kadar direnilirse direnilsin değişmek, tartışmak zorunda kalacak. Çünkü burada bir başarı kıstası var. Yani %50'nin üzerine çıktınız, çıkamadınız. Bunun için nerelere bakmanız lazım? Lider, siyasi elitler ve elbette siyasi ideolojiler.
Program ve ideoloji. Evet, yani şimdi bizim siyaset bu katı lider merkezli bir şeye dayandığı için belirttiğiniz o sosyolojik ve siyasi dinamiklerle senkronize gidemeyebiliyor. Mesela Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa'daki bütün siyasi atmosfer değişti. Sol bile, yani eski sol bile kendisine yeni bir alan açabilmek için yeni kavramsallaştırmaya gitti. İdeolojisini yeniden tanımladı. Yani sol kaldı ama diyelim üçüncü yol denildi. Efendim başka dinamikler devreye sokuldu. Liberal ekonomiyle, liberal siyasetle uyuşan yönler ön plana çıkarıldı. Ona uygun daha yumuşak liderler, Tony Blair gibi liderler çıkardı ve sol iktidara gelebildi. Bizde Soğuk Savaş sonrası dönemde ve günümüze kadar özellikle sol gelenek içerisinde örneğin o değişim dinamiği Türkiye'ye yansıtılamadı.
Bu manada hocam aslında belki solun sosyal demokrasinin önüne ciddi bir yenilenme ve iktidar alternatifi olma ihtimali de çıkıyor. Eğer bu değişimin hakkı verilebilirse hani 70'lerde Bülent Ecevit'in yaptığı o demokratik sol düşünce etrafında yaptığı partinin hem ideoloji düzeyinde hem kadro düzeyinde hem lider düzeyindeki yenilenmesi belki şimdi mecburen yapılacak. Çünkü ne yazık ki o yeni CHP söylemine rağmen bir yenilik ve ikna edici bir yenilik ortaya çıkmadı.
Çıkmadı. Bir ara sol kendi içerisinde Anadolu solu gibi söylemler geliştirmeye çalıştı ama dediğiniz şekilde seçimlerden sonra lider değişimini getirecek mekanizmalar olmadığı için parlamenter demokraside yani bir önceki seçimde %20 almışsınız, bir sonrakinde %21 alıyorsunuz. Efendim başarılıyım. Yani başarı o değil. Başarı her bir siyasi partinin raison d'être'ı yani temel varoluş nedeni tektir. O da iktidara gelmektir.
Tabii.
Yani iktidarı amaçlamayan, sadece muhalefette kalmayı amaçlayan bir ideoloji veya politikayla siyasette tutunamazsınız. Yani batılı demokrasilerdeki bu dinamizmi sağlayan, kan değişimini sağlayan ve toplumun yani bu anlamda rejimin ve hükümetlerin siyasal meşruiyetini sürdürmesini sağlayan temel dinamizm o kamuoyundaki beklentilere uygun şekilde lider, proje, kadro, söylem düzeyinde değişiklik ile mümkün olabiliyor. Amerikan seçimlerinde bu biraz daha farklı çünkü anayasa orada seçim dönemini daha kısa tutmuş. Benim bildiğim demokratik ülkenin hiçbirisinde 2 yılda bir değişen parlamento yok ama Amerika'daki hani en etkili organ olan temsilciler meclisi 2 yıldır süresi.
Ama hocam mesela orada da yüksek mahkeme ömür boyu üye barındırıyor. Bu manada hani seçimdeki yenilenmeye mukabil yargıda müthiş bir istikrar var değil mi? Şimdi yani, yani rejimler bir türlü bir istikrar yakalamak buluyor. İstiyor. Yani, değişimle istikrar arasında bir denge.
Çok doğru. Temsilciler Meclisi 2 yıl ama yani yasa yapmada gücü paylaşılan kongrenin diğer kanadı olan Senato 6 yıldır. Ama orada da tamamen 6 yıl hayatı donduramazsınız. Her 2 yılda bir temsilciler meclisi seçimleri yapılırken senatoda 3'te 1'i yenilenir. Evet. Yani parlamento, daha doğrusu kongre içerisinde, yasama organı içerisinde de bir değişim ve istikrarı dengeleyen bir mekanizma kurulmuş aslında.
Burada bir altın denge gerekiyor hocam. Yani her ülke kendi açısından siyasi istikrarla değişim arasındaki dengeyi yakalayabileceği formüller üretmek durumunda.
Evet. Aristo'nun kavramıdır aslında bu. Yani ılımlı bir yönetim.
Eski Yunan'dan beri aradılan değil mi?
Değil mi? Evet. Altın denge, ılımlı yönetim, dengeli yönetim hep bunu arar ve Aristo işte bunu hem demokrasiyi hem işte zenginleri de işin içine katan ama en önemlisi de yani yönetimde şiddetin dışlandığı, değişimin barışçıl olması gerektiğine ilişkin fikirleriyle ortaya atar. Dediğiniz gibi bu dengeyi sağlama yönelik örneğin toplumdaki aşırı eşitsizliklere tehlike olarak bakar. Bu çok önemlidir. Orta sınıfın güçlendirilmesini savunur. İstikrarın burada aranması gerektiğini savunur. İşte toplumdaki değişimlerin yönetimi konusunda idarecileri uyarır vesaire. Yani bu yani siyaset biliminin temel konusudur. Yani kim yönetecek, nasıl yönetecek, hangi ilkelere yönetecek, bu süre giden bir tartışmadır. Bugün için demokrasi yani bildiğimiz birkaç bin yıllık insanlık tarihinin o acı tecrübeleri üzerine oluşturulmuş olan deneme yanılma yoluyla gelmiş olduğu bir ideal rejim olarak tasvir edilir. Hatta Churchill'e atfedilen şey budur. Yani demokrasi en kötü rejimdir diğerlerini saymazsanız. Niye? Çünkü kimse aslında özünde yönetilmek istemez ama yönetilmek de zorunludur. Çünkü toplumun birliği, bütünlüğü, sürekliliği buna, bekası buna bağlıdır. O zaman sakıncaları en az olan rejim hangisidir? Orada mutabık kalmak. Demokrasi de bu anlamda yani en mükemmel değildir. Belki daha iyisine ulaşabilir. İnsanoğlunun önünü kapatamazsınız. Deneme yanılma yoluyla yarın daha iyi bir sisteme gidebiliriz. 3000 yıllık bu arayış vardır ama demokrasi diğer rejimlere göre kötülükleri daha az olan, hatta en az olan rejimdir. Çünkü halkın taleplerine ve tercihlerine dayanır. Meşruiyeti halkın iradesine dayanır. Halkın egemenliğine dayanır. İstenilmeyen liderlerin, bu çok önemlidir, barışçıl yoluyla yani seçim yoluyla değiştirilmesine imkan veren seçimdir. Bence en önemli şey bu, demokrasinin her bir erdemi varsa.
Evet, şimdi burada aslında belki dikkatle takip edilmesi gereken şeylerden birisi de son dönemlerde yükselen kimlik tartışmaları etrafında hükümet sisteminin değişikliğinin nasıl etkisi olacağı. Şimdi burada mesela girişte az çok işaret ettik. Mesela kimliklere göre oluşmuş siyasi partiler artık ne ölçüde anlamlı olacak? Çünkü %50'lik eğer oy bloğunu yani milletin, toplumun çoğunluğunu ikna etmek durumunda kalırsanız sadece kimlik üzerinden siyaset yapmak netice itibariyle başarısız olacağınızı apaçık garanti edecek. O yüzden de kimlik siyasetinin biraz törpülendiği, belki de kimliğin daha ziyade mahallileşerek oralarda kendine alan bulduğu, bu manada da hani milli, ulusal ölçekte daha başka parametrelerle siyaset yapıldığı, belki kimlikleri hani özgürlük bakımından bir sıkıntı olmayan ama ortak milli kimliğin de bu manada pekiştiği bir kapı da açılmış olacak mı hocam?
Eğer siyasetin mekanizması doğru işlerse bu anlamda seçim süreçleri çok büyük gerginliklerden ziyade belki daha pratik sorunların tartışıldığı ve herkesin daha ılımlı mesajlar vererek kazanmak zorunda kalacağı ortamlar oluşturur. Çünkü bizim siyaset seçim zamanlarında yani cezbeye gelir, söylemeyecek sözleri de söyler, sertleşir. Bu siyasi doğasında vardır. Halbuki Amerikan seçimleri için şöyle denilir. Normal zamanlardaki kutuplaşma seçim zamanlarında özellikle son bir aya girerken ılımlılaşır. Siyasi dili ılımlılaşır. Niye ılımlılaşır? Çünkü siz amacınız nedir? En çok sayıda kişinin oyunu alarak seçimlerde %51 ile galip çıkmak. Bunu yapmanız için yani itici olmamanız, dışlayıcı olmamanız lazım. Tam tersine kapsayıcı bir dili, söylemi, programa vurgulamanız lazım. Her iki aday da bu anlamda pratik olarak daha ılımlı mesajlar vereceği için seçim zamanı yaklaştıkça normalde ılımların sayısı, yani ılımlı söylemler artar ve toplumda rahatlar denilir. Başkanlık sistemiyle ilgili şey budur. Şimdi bizim bu anlamda önümüzdeki seçimlerde ki 2014'te biz bunu Cumhurbaşkanı seçimlerinde nispeten gördük. Adaylar düzeyinde en azından gördük. Evet. Farklı partiler, hiç ummadığınız partiler bir araya geliyorlar ve işte ortak aday üzerinden mutabık kalabiliyorlar. Yani bu ılımlılaştırıcı bir dinamizmi de getiriyor, işbirliğini de getirebiliyor. Evet, yani biz Türkiye olarak önümüzdeki günlerde belki de tam da bunları konuşacağız. Katı ideolojik veya etnik veya da başka dini kimliklere dayalı siyasetin bundan sonra Türkiye'de yaşaması zor. Tam tersi, demokrasinin özgürlüklerini alanını genişletmek, dolayısıyla her bir siyasi kimliğin zaten demokrasi içerisinde ifade edilmesi ve yaşamasına alanını yaşam alanını güçlendirmek gerekiyor. Yani şöyle söyleyelim, kimlik siyasetinin politika alanından çıkarmak gerekecek. İstemeseniz de çıkacak. Zira partiler ve liderler önümüzdeki dönemde şemsiye partileri haline gelmek zorunda. Muhtemeldir ki eğer seçim kanununda da dar bölge esasına dayalı bir revizyon yapılabilirse bizde de iki partili ya da hadi bilemediniz 2,5 partili bir sisteme doğru evrilme ihtimalimiz yüksek. Yani yerel düzeyde, belediyeler düzeyinde farklı partiler olabilir, bağımsızlar olabilir. Amerika'da veya İngiltere'de bu vardır ama eğer başkanlık sistemi gelirse ve seçim sistemi de biraz önce söylediğimiz anlamda dar bölgeye oturursa bu hem siyasi dinamikler hem sosyolojik dinamikler kaçınılmaz olarak aslında Türkiye'deki o siyasetteki sert dili yumuşatmak zorundadır. Yani rejim üzerinden, ideoloji üzerinden, kimlik üzerinden, efendim laiklik veya dinilik üzerinden Türkiye'de siyaset yaparak bundan sonra iktidara gelmek, ülke yönetmek mümkün olmaz. Dolayısıyla herkesin kimliğine saygı ama daha kapsayıcı bir dil gelişecektir.
Hocam şimdi bölgesel ve dünyadaki gelişmeler istikametinde bir merkez kaç siyaset revaç buldu bir süre. Ama bu halihazırdaki gelişmeler hem bölgesel problemler hem de Türkiye'nin içerisindeki bu hükümet sistemi değişikliği merkez siyasetin tahkim edildiği bir güzergah hazırlıyor anladığımız kadarıyla. Bunun içerisinde kimlik meselelerinin de yumuşatıldığı bir istikamette ilerleyeceğiz. Şimdi o askeri vesayet dönemi, bürokratik vesayet dönemi kaldırılınca siyasetin biraz çatışma diline bürünmesi anlaşılabilir. Çünkü biz temel konularımızı tartışmamıştık. Bunlara hep bürokratlar karar veriyordu. Vesayetçiler karar veriyordu. Şimdi bunları tartışıyoruz. Ama tartışmanın da bir marjı, makul bir yere geldiğimizde rekabet ve çatışmayla beraber uzlaşmamız gerektiği konusunu da keşfetmeye başlamıştık aslında.
Evet.
Şimdi bu hükümet sistemi düzeyinde yapılan değişiklikle daha da kolaylaşacak bir iklime doğru giriyoruz. İnşallah hani bölgesel ve küresel faktörler de bu manada Türkiye'nin bu politikasını destekleyici istikamette bir katkı verir. Çünkü Türkiye bu problemleri hallettikçe etrafına da böyle katkılar sunabilecek.
Kimlik siyaseti, kimliğe dayalı siyasetin bizim ülkemizde ister terör anlamında bize yaşattığı acılar, isterse yakın çevremizde Irak ve Suriye'de insanların yaşatmış olduğu maliyeti aslında biz çok yakından gördük. Dolayısıyla dibe vuran bir şey var. Yani bu aşamada itibaren dünyadaki arayış da, bizdeki arayış da özgürlük ve otorite ya da şöyle söyleyelim, devlet temelli vatan millet sevgisi etrafında minimum düzeyde bir asgari müşterekleri tanımlamadan ve birleşmeden kimlik siyasetinin bizleri nereye götüreceğini biz gördük.
Evet, bu tecrübelerimizden yeni dersler çıkararak inşallah Cumhuriyet'in daha demokratik olduğu ve istikrarla değişim arasında denge yakalandığı bir istikamette Türkiye önümüzdeki günlerde refah ve özgürlük içerisinde bir döneme girecektir.
İnşallah efendim.
Şimdi teknik yönetimde Cihan Aydoğan ve yapımcımız Dilek Nazan Baytemur ve bendeniz Murat Yılmaz Birol Akgün'e teşekkür ederek hepinize iyi günler diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye. (Gülüyor)